Ayrım 38.
Nihayet oldukça uzun bir sürenin sonunda, bütün bu felaketin tezgahlanmasına fırsat verdiği zaman yanında kaldığı arkadaşının köyüne gitmeye karar verdi. Evinin kapılarını kapattı, atına bindi ve kalbi kırık yola koyuldu. Yolun daha yarısını gitmişti ki, düşüncelerinin ağırlığı altında ezilerek atından inmeye mecbur kaldı. Atı bir ağaca bağladı, kendisi de dibine çöktü. Acıklı acıklı iç çekerek neredeyse akşam oluncaya kadar orada kaldı. Akşama doğru şehirden ata binmiş bir adamın geldiğini görerek selamladı, Floransa'dan haber sordu. Adam şöyle cevap verdi. Son zamanların en garip olayı oldu. Herkes San Giovanni'de oturan zengin Anselmo'nun yakın arkadaşı Lotario'nun dün gece Anselmo'nun karısı Camilla'yı kaçırdığını konuşuyor. Anselmo da ortada yok. Bütün bunları anlatan Camilla'nın bir hizmetçisi. Vali dün gece kendisini Anselmo'nun evinin bir penceresinden çarşaflara tutunup inerken yakalamış. Aslında olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğini bilmiyorum. Tek bildiğim bütün şehrin bu olay karşısında hayrete düştüğü. Çünkü kimse bu iki adam arasındaki yakın dostluktan böyle bir şey beklemiyordu. O kadar yakın dostmuşlar ki herkes onlara iki arkadaş dermiş. Lotario ile Camilla'nın ne tarafa gittikleri biliniyor mu peki dedi Anselmo. Hiç kimse bilmiyor dedi adam. Vali bulmak için çok uğraştı ama nafile. Tanrı'ya emanet olun beyefendi dedi Anselmo. Adam siz de diye cevap verip gitti. Bu felaket haberleri üzerine Anselmo yalnız aklını kaybetme değil canına kıyma raddesine geldi neredeyse. Kendini zorlayıp ayağa kalktı ve henüz talihsizliğinden haberi olmayan arkadaşının evine vardı. Ama arkadaşı onun sapsarı bir yüzle bitkin perişan halde geldiğini görünce büyük bir dertten mustarip olduğunu anladı. Anselmo kendisine hemen yatırmalarını ve yazı malzemesi vermelerini rica etti. Dediklerini yapıp onu yatakta uzanmış halde kendi isteği üzerine yalnız bıraktılar. Hatta kapıyı da kapattılar. Tek başına kaldığında başına gelen felaketin kederi üzerine öyle çöktü ki hayatının sona ermekte olduğunu açıkça anladı. Bunun üzerine garip ölümünün sebebini anlatan bir mektup bırakmaya karar verdi. Yazmaya başladı ama bütün yazmak istediklerini bitiremeden nefesi tükendi ve münasebetsiz merakının sebep olduğu ıstıraba canını teslim etti. Ev sahibi geç olduğunu ve Anselmo'dan ses çıkmadığını görünce rahatsızlığı arttı mı acaba diye bakmak için içeri girmeye karar verdi. Onu yüzüstü uzanmış halde, vücudunun yarısı yatakta, yarısı yazı masasının üzerinde yığılıp kalmış olarak buldu. Masanın üzerinde yazılı kağıt açık duruyordu. Kalem hala elindeydi. Ev sahibi ona seslendikten sonra yanına gitti. Elinden tutup çekti, tepki göstermediğini ve vücudunun soğuk olduğunu görünce ölmüş olduğunu anladı. Müthiş şaşırıp telaşlandı, Anselmo'nun başına gelen felaketi görsünler diye evdekileri çağırdı. Sonunda arkadaşının tanıdığı el yazısıyla yazdığı kağıdı okudu. Kağıtta şunlar yazılıydı. Sersemce münasebetsiz bir arzu hayatıma son verdi. Eğer ölüm haberim Camilla'nın kulağına giderse onu affettiğimi bilsin. Çünkü ne o mucize yaratmak zorundaydı ne de benim ondan mucize beklememe gerek vardı. Şerefimin iki paralık olmasına kendim sebep olduğuma göre nokta nokta nokta. Anselmo bu kadar yazabilmişti. O noktada sözünü bitiremeden can verdiği anlaşıldı. Arkadaşı ertesi gün Anselmo'nun öldüğünü ailesine haber verdi. Ailesi Anselmo'nun başına gelen felaketi ve Camilla'nın bulunduğu manastırı biliyordu. Camilla neredeyse o mecburi yolculukta kocasına eşlik edecek haldeydi. Kocasının ölüm haberi yüzünden değil, ortadan kaybolan arkadaşı ile ilgili aldığı haberler yüzünden. Dediklerine göre dul kaldığı halde manastırdan ayrılmak istememiş, rahibe olmayı da kabul etmemişti. Bir süre sonra Lotario'nun Napoli krallığında Lautrec Vicontu'yla büyük komutan Gonzalo Fernandez de Cordoba arasındaki savaşta öldüğü haberini aldı. Geç pişman olan dost Napoli krallığına gitmişti. Camilla bu haberi alınca rahibelik yemini etti ve kısa bir süre sonra keder ve elemin zalim ellerine canını teslim etti. İşte üçünün böyle sersemce bir başlangıçtan kaynaklanan sonları böyle oldu. Bu hikayeyi beğendim dedi rahip ama doğru olduğuna ikna olamıyorum. Eğer uydurma ise yazarı kötü uydurmuş. Çünkü bu kadar pahalıya mal olacak bir deney yapmak isteyecek kadar aptal bir koca olabileceğine inanmak mümkün değil. Olay bir aşıkla sevgilisi arasında geçse olabilirdi. Ama karı koca arasında imkansız gibi geliyor bana. Anlatım şekline gelince beğenmedim diyemem. 36. Bölüm. Don Quixote ile kırmızı şarap tulumları arasındaki şiddetli ve müthiş savaşa ve handa başına gelen diğer tuhaf olaylara dair. Bu sırada hanın kapısında duran hancı dedi ki, ''Şu gelen iyi bir yolcu kafilesi. Burada dururlarsa şenlik yaparız.'' ''Nasıl insanlar?'' dedi Cardenio. ''Dört adam.'' diye cevap verdi hancı. Hepsi atlı, kısa üzengili, mızrakları, kalkanları ve yol peçeleri var. Yanlarında bir de beyaz giysili kadın var tahtırevan üstünde. Onun da yüzü örtülü. İki tane de yaya hizmetkar var. Yakına mı geliyorlar diye sordu rahip. O kadar yakın ki buraya geldiler sayılır dedi hancı. Bunu duyan Dorothea yüzünü örttü. Cardenio da Don Quixote'nin odasına girdi. Hemen ardından da hancının saydığı bütün yolcular hana girdiler. Çok alımlı, iyi giyimli olan dört atlı atlarından inip tahtırevandaki kadını indirmeye gittiler. Aralarından biri kadını kucaklayarak Cardenio'nun saklandığı odanın önünde duran bir sandalyeye oturttu. Bütün bu süre boyunca kadın da adamlar da yol peçelerini çıkarmamışlar, tek kelime konuşmamışlardı. Yalnız kadın sandalyeye oturduğunda derin bir iç çekti ve hasta cansız bir insan gibi kollarını iki yana sarkıttı. Hizmetkarlar atları ahıra götürdüler. Bunu gören rahip böyle kıyafetlere bürünmüş bu suskun insanların kim olduğunu merak ederek hizmetkarların yanına gitti ve birine sordu. Hizmetkar şöyle cevap verdi. ''Beyefendi ben de bilmiyorum kim olduklarını.'' Yalnız çok soylu kimseler olduklarını sanıyorum. Özellikle o gördüğünüz hanımı kucaklayan adam. Ötekilerin hepsi ona hürmet ediyor, hep onun emirleri yerine getiriliyor da ondan söylüyorum. Peki hanım kim diye sordu rahip. Onu da bilmiyorum dedi hizmetkar. Yol boyunca yüzünü hiç görmedim. Ama iç çektiğini, inlediğini çok duydum. Hem de ruhunu teslim etmek istercesine. Bu söylediklerim haricinde bir şey bilmememizde şaşılacak bir şey yok. Arkadaşımla ben iki gündür onlarla birlikteyiz. Yolda karşılaştık kendileriyle. Endülüs'e kadar onlara eşlik edelim diye ısrar ettiler. Çok iyi ücret teklif ettiler, biz de kabul ettik. Herhangi birinin adını duydunuz mu diye sordu rahip. Hayır katiyen diye cevap verdi hizmetkar. Hepsi o kadar sessiz gidiyor ki inanılır gibi değil. Zavallı hanımın inlemeleriyle hıçkırıklarından başka bir şey duyulmuyor. Çok acıyoruz ona. Gittiği yere zorla götürüldüğünden şüphemiz kalmadı artık. Kıyafetine bakılırsa ya rahibe ya da büyük ihtimalle rahibe adayı. Belki de rahibe olmayı kendisi istemediği için bu kadar üzgündür. Her şey olabilir dedi rahip. Sonra onlardan ayrılıp Dorothea'nın yanına gitti. Yüzü peçeli kadının iç çektiğini duyup acıyan yufka yürekli Dorothea yanına gitmiş onunla konuşuyordu. Hanımefendi derdiniz nedir? Eğer bir kadının yardım edebileceği bir şeyse size seve seve yardımcı olurum. Kederli hanım bu sözlere cevap vermedi. Dorothea daha da ısrar ettiği halde sessizliğini hiç bozmadı. Sonunda hizmetkarın, diğerlerinin itaat ettiğini söylediği peçeli adam gelip Dorothea'ya dedi ki, Hanımefendi, bu kadına herhangi bir teklifte bulunma zahmetine katlanmayın. Çünkü kendisi için yapılan şeylere teşekkür etmek gibi bir adeti yoktur. Eğer bazı yalanlar işitmek istemiyorsanız soru da sormayın ona. Bunun üzerine o ana kadar sessiz kalmış olan kadın, "Asla yalan söylemedim ben," dedi. "Aksine hep doğruyu söylediğim, yalan dolana hiç başvurmadığım için geldi başıma bu felaket. Buna da sizin şahit olmanızı istiyorum. Çünkü benim dürüstlüğüm sizin sahtekarlığınızı, yalancılığınızı ortaya çıkarıyor." Cardenio bu sözleri açık seçik bir biçimde konuşanın yanın başındaymış gibi işitti. Aralarında bir tek Don Quixote'nin odasının kapısı vardı. Duyar duymaz da haykırdı. "Yüce Tanrım, nedir bu duyduğum? Bu kulağıma gelen ses kimin sesi?" Bu haykırmaları duyan hanım telaş içinde başını çevirdi. Kimseyi göremeyince ayağa kalkıp odaya girmek istedi. Bunu gören beyefendi kendisine engel oldu ve tek adım atmasına izin vermedi. Kadın telaşından yüzünü örten peçeyi düşürünce ortaya eşsiz, mucizevi güzellikte bir yüz çıktı. Ama yüzü çok solgun ve korku içindeydi. Gözleriyle dört bir yanı tarıyor, telaşı ona aklını kaybetmiş bir insan görünümü veriyordu. Bu hareketlerini gören ve sebebini bilmeyen Dorothea ve kendisini seyreden diğerleri derin bir acıma hissine kapıldılar. Adam bu sırada kadını omuzlarından sımsıkı kavramaktaydı. Bununla meşgul olduğundan düşmekte olan peçesini tutamadı, peçe tamamen düştü. Kadına sarılmış olan Dorothea kafasını kaldırınca kadını kavramakta olan adamın kocası Don Fernando olduğunu gördü. Tanır tanımaz da derinden uzun acıklı bir ay koparıp sırt üstü düşerek bayıldı. Berber yanı başında olup kucaklamasa yere düşecekti. Rahip hemen yetişip Dorothea'nın yüzüne su serpebilmek için peçesini kaldırınca yüzü açığa çıktı ve öteki kadını kucaklamış olan adam, yani Don Fernando, kendisini tanıyıp vurulmuşa döndü. Buna rağmen kollarından kurtulmaya çalışan kadını, yani Lucinda'yı bırakmadı. Lucinda haykırışından Cardenio'yu, Cardenio da Lucinda'yı tanımıştı. Cardenio, Dorothea'nın bayılırken "ay" diye inlediğini de işitip, bunu Lucinda'sı zannederek dehşet içinde odadan çıktı. İlk gördüğü Lucinda'ya sarılmış olan Don Fernando oldu. Don Fernando da Cardenio'yu hemen tanıdı ve her üçü de Lucinda, Cardenio ve Dorothea başlarına gelenleri kavrayamadan hayretler içinde sessiz kaldılar. Herkes susuyor ve birbirine bakıyordu. Dorothea Don Fernando'ya, Don Fernando Cardenio'ya, Cardenio Lucinda'ya, Lucinda da Cardenio'ya. Sessizliği ilk bozan Lucinda oldu ve Don Fernando'ya şunları söyledi. "Bırakın beni Senyor Don Fernando. Başka bir sebeple bırakmıyorsanız soyluluğunu satırına bırakın. Bırakın sarmaşığı olduğum duvara ısrarlarınızla, tehditlerinizle, vaatlerinizle, armağanlarınızla beni ayıramadığınız desteğe tutunayım. Bakınız Tanrı ne bilinmez, bizim için gizli yollardan gerçek kocamı karşıma çıkardı. Binlerce masraflı tecrübeden de gayet iyi bildiğiniz gibi, onu aklımdan sadece ölüm silebilir. Madem başka bir şey yapamıyorsunuz, bu açık itirafım aşkınızı öfkeye, sevginizi umutsuzluğa dönüştürsün. Öldürün beni. Ben canımı sevgili kocamın karşısında teslim edeceğim için mutlu bir son sayacağım böylesini. Belki benim ölümüm son nefesime kadar ona sadık kaldığım konusunda kendisini ikna eder." Dorothea bu arada kendine gelmiş, Lucinda'nın bütün söylediklerini dinlemiş, kim olduğunu bu sözlerden anlamıştı. Don Fernando'nun hala Lucinda'yı bırakmadığını ve sözlerine cevap vermediğini görünce bütün gücünü toparlayıp ayağa kalktı ve gidip önünde diz çöktü. Bütün güzelliğiyle bol bol gözyaşı dökerek merhamet uyandıran bir halde dedi ki, "Sevgili efendim, kollarının arasında tuttuğun bu güneş, senin gözlerindeki ışığı söndürüp karartmadıysa önünde diz çöken bu kadının, bahtsızlığı senin arzuna bağlı, talihsiz Dorothea olduğunu fark etmişsindir. Ben senin iyiliğinden ya da zevkin uğruna, sana ait olduğunu söyleyebileceği mevkiye çıkardığın mütevazi çiftçi kızıyım. Ben namusun sınırları içinde kapalı mutlu bir hayat sürüyordum. Sonra senin ısrarlı haykırışların, görünürde samimi ve sevgi dolu hislerin karşısında sığınağımın kapılarını açtım. Özgürlüğümün anahtarını sana teslim ettim. Ama beni bulduğun bu yere gelmek zorunda kalmamdan, benim seni bu şekilde görmemden de açıkça anlaşıldığı gibi sen bu armağanın değerini hiç bilmedin. Yine de bütün bunlara rağmen şerefsizliğimden geldiğimi düşünmeni istemem. Beni buraya senin tarafından unutulmanın verdiği acı ve keder getirdi. Sen benim sana ait olmamı istedin. Öyle bir şekilde istedin ki şimdi bunu arzu etmesen de bana ait olmaman mümkün değil. Düşün ki sevgili efendim, sana olan benzersiz aşkım, uğruna beni bıraktığın kişinin güzelliğini ve asaletini telafi edebilir. Sen güzel Lucinda'ya ait olamazsın çünkü benimsin. O da senin olamaz çünkü Cardenio'ya ait. Düşünürsen göreceksin ki, sana tapan birini sevmeye çalışmak, senden nefret eden birine kendini sevdirmekten daha kolay olacak senin için. Sen benim saflığımın peşine düştün, namusuma yalvarıp yakardın, mevkiimden habersiz değildin. Her isteğinle nasıl kendimi teslim ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kandırıldığını söylemen mümkün değil. Bu böyle olduğuna göre sen de soylu olduğun kadar Hristiyansan, beni başlangıçtaki gibi mutlu etmeyi niçin şimdi bu kadar dolambaçlı yollarla erteliyorsun? Beni olduğum gibi, yani gerçek ve meşru karın olarak istemiyorsan da, hiç değilse kölen olarak kabul et. Ben senin emrinde olduğum sürece kendimi mutlu ve talihli sayacağım. Beni terk edip giderek utancımı dedikodu vesilesi yapma. Annemle babama yaşlılıklarını zehir etme. Onlar buna layık değiller. Ailene daima sadık vasallar olarak hizmet ettiler. Kanının benim kanımla karışması sonucu soysuzlaşacağını düşünüyorsan eğer, düşün ki dünyada bu yoldan geçmemiş soy yok denecek kadar azdır ve kadından alınan kan soylu ailelerde önemli sayılmaz. Ayrıca gerçek asalet fazilettir. Eğer sen bana olan borcunu reddederek bu fazileti göstermezsen, ben senden daha asil sayılırım. Son olarak söyleyeceğim de şu ki, sen istesen de istemesen de ben senin karınım. Senin kendi sözlerin bunun kanıtıdır. Beni aşağılamana sebep olan kendi asaletinle övünüyorsan, sözlerin yalan olamaz. Söylediklerime, senin kendi imzan ve bana verdiğin söze şahit gösterdiğin Tanrı tanıktır. Bütün bunlar fayda etmezse, mutluluğunda susan kendi vicdanın, haykırmak, söylediğim gerçekleri desteklemek, bütün zevklerinin ve mutluluklarının tadını kaçırmak zorunda kalacaktır. Kederli Dorothea bu sözleri öyle büyük bir acıyla gözyaşları içinde söyledi ki, Don Fernando'ya eşlik edenler ve diğer hazır bulunanların hepsi ona katıldılar. Don Fernando tek kelime karşılık vermeden dinledi. Dorothea'nın konuşması bitip yerini hıçkırıklar ve inlemelere bıraktığında, bunca ıstırap işareti karşısında yumuşamayacak bir yürek, ancak tunçtan bir kalp olabilirdi. Lucinda da ona bakıyordu. Hem derdine üzülmüş, hem de zekasına ve güzelliğine hayran olmuştu. Dorothea'ya yaklaşıp birkaç teselli sözü söylemek isterdi. Ama Don Fernando'nun kendisini sımsıkı kavrayan kolları buna izin vermiyordu. Altüst olan afallayan Don Fernando, uzun bir süre dikkatle Dorothea'ya baktıktan sonra kollarını açtı ve Lucinda'yı serbest bırakarak dedi ki, ''Kazandın güzel Dorothea, kazandın. Bunca gerçeğin hepsini birden reddetmeye kimsenin gönlü razı olmaz.'' Don Fernando Lucinda'yı bıraktığında kızın üzerine öyle bir baygınlık çöktü ki yere yığılverecekti. Ama kendisini tanımasın diye Don Fernando'nun arkasına geçmiş olan Cardenio yakındaydı. korkuyu bir yana bırakıp her türlü tehlikeyi göze alarak yetişip Lucinda'yı tuttu ve kollarının arasına alarak şöyle dedi. Benim vefalı, kararlı, güzel soylu sevgilim, Tanrı merhametini esirgemeyip senin nihayet biraz huzura kavuşmana razı olursa, şimdi seni kucaklayan, daha önce de talih sana benimsin dememe izin verdiğinde sana açılmış olan bu kollar kadar güvenli bir yer bulacağını sanmıyorum. Bu sözler üzerine Lucinda Cardenio'ya baktı. Önce sesinden tanıdığı Cardenio'yu şimdi de görerek emin oldu ve neredeyse kendinden geçerek doğru olur mu diye hiç düşünmeden kollarını boynuna dolayıp yanağını Cardenio'nun yanağına yapıştırarak dedi ki, evet, siz bu kölenin gerçek sahibisiniz. Kör talih istediği kadar engellesin, sizinkine bağlı olan hayatım istediği kadar tehdit edilsin. Bu sahne Don Fernando ve bütün hazır bulunanlar için çok şaşırtıcıydı. Hepsi bu görülmedik olay karşısında hayrete düştüler. Dorothea'ya Don Fernando'nun yüzünün rengi kaçmış ve Cardenio'dan intikam almak üzere harekete geçecekmiş gibi geldi. Çünkü elini kılıcına götürdüğünü görmüştü. Bu düşünce aklından geçer geçmez, görülmemiş bir hızla dizlerine sarıldı, öpmeye başladı. Sımsıkı tutuyor, hareket etmesine izin vermiyordu. Gözyaşlarına bir an olsun ara vermeden konuşuyordu. Benim tek sığınağım, bu hiç beklenmedik durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Senin karın ayaklarının dibinde. Karın olmasını istediğin kadınsa kendi kocasının kollarında. İyi düşün. Tanrı'nın yaptığını bozman iyi olur mu, mümkün mü? Her türlü engeli bir yana itip sadakatle, kararlılıkla gözlerini gözlerine diken, gerçek kocasının yüzünü, göğsünü, sevgi dolu bir gözyaşı seline boğan kadını kendi seviyene yükseltmen daha iyi olmaz mı? Sana Tanrı aşkına yalvarıyorum, kim olduğunu unutma. Gerçeğin böyle açıkça ortaya çıkması öfkeni bilemesin. Aksine hafifletsin ki bu iki sevgili Tanrı'nın kendilerine bağışlayacağı ömrü sen engel olmadan barış ve huzur içinde yaşasınlar. Böylece soylu kalbinin cömertliğini kanıtlamış olursun, bütün dünya senin için aklın tutkudan daha önemli olduğunu görür. Dorothea bu sözleri söylerken Cardenio Lucinda'ya sarılmış olduğu halde gözlerini Don Fernando'dan ayırmıyordu. Kendisine karşı bir harekette bulunduğunu görürse kendini savunmaya, kendisine karşı gelecek herkese, hayatı pahasına da olsa bütün gücüyle saldırmaya kararlıydı. Ama o sırada Don Fernando'nun arkadaşları yetiştiler, bütün olayı izlemiş olan rahiple berber ve bizim saf Sancho Panza Don Fernando'nun etrafını çevirmişler, Dorothea'nın gözyaşlarını görmezden gelmemesi için yalvarıyorlar. Bütün söyledikleri hiç şüphesiz doğru olduğuna göre bu haklı umutlarını boşa çıkarmaması için yakarıyorlardı.